Ayrım 16.
Hani şu istemeden Mehtap'ın pastasını devirip mahveden sevimli küçük yaramaz. Sürekli gülücükler yapar, Mehtap'a da bana da sokulur dururdu. Olayı duyar duymaz ilk tepkim onun için üzülmek oldu. Hemen ardından da kafamın içinde bir şimşek çaktı. Yoksa bir tuzak mıydı bu? Sakın Mudi bizi bir yerlere götürmek için bu işi uydurmuş olmasın da. Onunla birlikte gitmekten başka çaremiz yoktu. Üçümüz birlikte Şeriati sokağından bir taksiye bindik. Korkuyla gözümü dört açmıştım. Elen beni fitnelemiş olmasındı. Yoksa elçilikten mi aramışlardı? Ya da kimseye haber vermeye zaman bulamadan bizi saklı tutabileceği bir yerlere mi götürüyordu? İki kez araba değiştirdik. İsviçre elçiliğine yakın bir yerlerdeydik. Mehtap buraları tanıdığını belli etmese keşke diye geçirdim içimden. Sonunda elçiliğin tam karşısındaki sokakta bulunan bir hastanenin önünde durduk. Mudi bizi hemen içeri soktu. Nilüfer'in kaldığı odayı öğrenmek için görevliye doğru itti. Farsça anladığım kadarıyla ortada bir sorun vardı ve Mudi tıbbi otoritesini kullanarak bürokratik bir engeli ortadan kaldırmaya çalışıyordu. Danışmadaki memurla koyu bir tartışmaya girişti. Birkaç dakika sonra durumu bana açıkladı. Sizi içeriye almıyorlar. İkiniz de çadırlı değilsiniz. Mudi'nin telaşını anlıyordum. Nilüfer'i görebilmek için Mehtap'la beni danışma odasında bırakması gerekiyordu. Tam karşı sokakta da elçilik binası duruyordu. Tuzak değildi bu, artık anlamıştım. Nilüfer gerçekten yaralanmıştı. Bir an için sorunlarımı unuttum. Küçük kızı ve ailesini düşündükçe içim hüzün doldu. Ziyaret zorunluluğu kuşkularını bastırdı. Mudi bu yeri tanıdığımın farkında bile değildi. Siz burada kalın diye komut verdi. Sonra da Nilüfer'in durumunu öğrenebilmek için koşarak yok oldu. Tam elçiliğin karşısında olup da oraya gidememek ne kadar acıydı. Ama Helen'le geçirilecek az bir zaman Mudi'nin öfkesine değmeyecekti. O da birkaç dakika içinde geri döndü zaten. Kimseler yok burada dedi. Murtaza çocuğu başka bir hastaneye götürmüş. Nesteren eve dönmüş, biz de oraya gidelim. Hastaneye yakın olan Murtazaların evine giderken yine elçiliğin önünden geçtik. Binaya bakmamak için kendimi zorladım ve Mehtap'a da benim gibi yapmasını işaret ettim. Mudi'nin burayı tanıdığımızı anlamasını istemiyordum. Murtaza ile Nesterenlerin evi elçiliğin arka tarafındaki sokaktaydı. Üzüntülerini bildirmek için evde toplanan kadınların arasında Mudi'nin yeğeni Fereşte de vardı. Çay servisini o yapıyordu. Nesteren ise evin içinde gidip geliyor, arada bir balkondan aşağı bakarak sokağı gözetliyor, kızından haberler getirecek olan kocasını bekliyordu. Kızcağız bu balkondan 3 kat aşağıdaki kaldırımın üstüne düşmüştü. Balkonda korkuluk niyetine yalnızca tek bir metal çubuk vardı. Tahran'da bu tür balkonlar ve doğal sonuç olarak da bu tür trajediler çok olağandı. Tek tük avutucu sözlerle 2 saat geçti. Mehtap yüzünde ağırbaşlı bir ifadeyle yanıma sokulmuştu. İkimiz de aklımızdan o güzelim, neşeli çocuğu geçiriyor, iyileşmesi için alçak sesle Tanrı'ya dua ediyorduk. Nesteren'i avutmaya çalıştım. Üzüntümün içtenliğine inanıyordu. Ne de olsa yüreğinde anne sevgisi taşıyan bir kadındım ben de. Nesteren kocasının yolunu gözetlemek için bir kez daha balkona çıkarken Mehtap'la birlikte ona eşlik ettik. Sokağın dibinden Murtaza'nın iki erkek kardeşiyle birlikte yaklaşmakta olduğunu gördük. Kutular dolusu zor bulunan kağıt mendillerden yüklenmişlerdi. Nesteren korkunç gerçeği anlayarak içler acısı bir çığlık attı. Mendiller gözyaşlarını silmek içindi. Kapıya doğru koşarak gelenleri karşıladı. "Morde, öldü!" diye gözyaşları içinde bağırdı Murtaza. Nesteren bayılarak kapının önüne yığıldı. Hemen o anda bütün akrabalar hep bir ağızdan dövünmeye başladılar. Saçlarını başlarını yoluyor, göğüslerini yumrukluyorlardı. Mudi, Mehtap ve ben de onlarla birlikte ağladık. Nesteren'le Murtaza'nın dertlerini içtenlikle paylaşırken bir yandan da bu trajedinin kendi tasarılarımı ne yönde etkileyeceğini merak ediyordum. Bugün günlerden salıydı. Pazar günü Bayan Alevi ile parkta buluşmam gerekiyordu. Randevuya gidebilecek miydim? Bir yolunu bulup kesinlikle ona telefon etmeliydim. Hatta elçilikten Helen'i de arayabilsem iyi olurdu. Bu arada Helen'e ne olduğunu öğrenebilmek için de can atıyordum. Ertesi sabah yas için siyah giysilere bürünerek ev halkı ve sayısız akrabayla birlikte mezarlığa gitmek için hazırlandık. Küçük Nilüfer geceden buza yatırılmıştı. Dinin gereği olarak ailesi gusül abdesti alırken diğer akrabalar özel dualar okuyorlardı. Ardından Nilüfer beyaz bir beze sarılacak ve toprağa verilmek üzere mezarlığa götürülecekti. Mamal'ın evindeki yatak odamızda hazırlanırken Mudi'ye, ''Ben evde kalıp çocuklara göz kulak olsam daha iyi olmaz mı? Böylece geri kalan herkes mezarlığa gidebilir.'' dedim. ''Olmaz.'' dedi Mudi. ''Sen bizimle geleceksin.'' ''Olup biteni Mehtap'ın görmesini istemiyorum. Hem burada çocuklarla kalırsam gerçekten de işe yaramış olurum.'' ''Olmaz.'' Nesteren'le Murtaza'nın evine varınca Mudi'nin yanında diğerlerine de aynı öneriyi yaptım ve hepsi bu düşüncemi yerinde buldu. Mudi benimle ilgilenemeyecek kadar acılı olduğundan karşı koymaktan vazgeçti. Mudi'den izin almadan evden çıkmaya cesaretim yoktu ama yalnız kalır kalmaz telefona atılıp Helen'i aradım. ''Lütfen hemen gelin.'' dedi Helen. ''Sizinle konuşmalıyım.'' ''Gelemem.'' dedim. ''Bulunduğum yer hemen karşınızdaki sokakta ama gelemem.'' ''Belki de büyükler döndükten sonra çocukları parka çıkarabilirdim.'' Helen'le birlikte o gün saat 3'te elçiliğin yakınındaki bir parkta buluşmayı denemeyi kararlaştırdık. Bayan Alevi'yi bulamayınca düş kırıklığına uğradım. Ama Helen'i iş yerinde buldum. Aramızda geçen konuşma tüyler ürperticiydi. ''Mudi'ye her şeyi anlatacağım.'' dedi Helen. ''Kaçmak üzere olduğunu söyleyeceğim ona.'' ''Bana bunu yapamazsın.'' dedim. ''Bir Amerikalı olduğun için sana içimi döktüm. Sırrımı kimseye açmayacağına söz vermiştin bana. Unuttun mu?'' ''Hürmüz'e her şeyi anlattım.'' dedi Helen aksi bir sesle. ''Bana çok kızdı. Elçiliğe asla gidemeyeceğimi ve İslami bir görev olarak Mudi'ye durumu aktarmam gerektiğini söyledi. Eğer bunu yapmazsam ve Mehtap'ın ya da senin başına bir iş gelirse günahı benim boynuma olacak. Sanki seni öldürmüş gibi olacağım. Bu yüzden onunla konuşmam gerek.'' Korkudan dondum kaldım. Mudi beni öldürürdü. Hiç kuşkusuz üstüme kilit vurur, Mehtap'ı da benden uzaklaştırırdı. Zorlukla elde ettiğim bir damla özgürlük de temelli giderdi elimden. Bunun ardından bana güven duyması hiç beklenemezdi. ''Lütfen yapma.'' diye yalvardım. ''Lütfen onu anlatma.'' Helen'e bağırdım, yalvardım, ağladım. Aynı ırktan olduğumuzu anımsattım ama bir türlü yumuşatamadım onu. İslami görevini yerine getirmesi gerektiğini yineleyip durdu. Beni sevdiğini, Mehtap'la ikimizin iyiliğini istediği için bunu yapacak, Mudi'ye durumu anlatacaktı. ''Bırak da ben anlatayım.'' dedim umutsuzca. ''Bunu benim yapmam daha doğru. Bir çaresine bakarım.'' ''Peki.'' dedi Helen. ''Sana biraz zaman tanıyacağım. Ama ya anlatırsın ya da bu işi ben yaparım.'' Telefonu kapattım. İslam'ın ilmeği boynuma geçirilmiş gibiydi. Ne yapacaktım şimdi? Ne kadar bekleyebilirdim? Helen'i ne kadar süre oyalayabilirdim? Mudi'ye anlatabilecek miydim? Nasıl bir tepki gösterirdi o buna? Beni döverdi. En azından bu konuda hiç kuşkum yoktu ama öfkesi ona daha neler yaptırabilirdi? Ya sonra? Sonra ne olacaktı? Neden çenemi tutamamıştım sanki? Ne vardı sanki sırrımı onunla paylaşacak? Ama İranlı değil de kendi ülkemden biri tarafından alaşağı edileceğimi nasıl bilebilirdim önceden? İçimde büyüyen öfke inanılmaz bir enerjiye dönüştü. Çevreme bakındım, ne yapacağımı bilemediğimden başladım temizliğe. Mutfağa giriştim önce. İran'da yerde biriken pisliği kovalar dolusu suyla akıtabilmek için açılmış bir delik vardır mutfaklarda. Kolları sıvadım, kıyı bucak her yeri bol su dökerek ovdum. İranlı kadınların çoğunun görmezlikten geldiği dolap içlerini de geçirdim elden. Kocaman Kara Fatma ölüleri çıktı dolaplardan. Mide bulantımı engellemeye çalışarak mutfağı pırıl pırıl bir hale getirdim. Bu arada içerideki 15 çocuğun çıkardığı azgınlık sesleri umurumda bile değildi. Yiyeceklere bir göz attıktan sonra akşam yemeğini hazırlamaya karar verdim. Yemek yemek bu insanların önde gelen toplumsal etkinliklerindendi. Mezarlık dönüşü önlerine yemek konması hoşlarına gidecekti, bunu biliyordum. Buzlukta dana eti bulunduğunu görünce Mudi'nin çok sevdiği bir yemek olan tas kebap pişirmeye karar verdim. Tepeleme soğan rendeleyip tencerede kavurduktan sonra üzerine küçük küçük kestiğim dana etini ekledim. baharat ve köri ile tatlandırdıktan sonra en üstte de patates, domates ve havuç dilimleri yerleştirdim. Çok geçmeden evin içine nefis bir koku yayıldı. Yüreğim küt küt atıyordu. Ev işlerine kendimi vererek aklımın başımdan gitmesini engellemeye çalışıyordum. Nilüfer'in acıklı ölümü bana birkaç günlük bir süre kazandıracaktı. Yaz döneminde Moody, Ellen ve Hürmüz'le bir araya gelemeyecekti. Tek şansım Ellen'in işgüzarlık yapıp bir bunalıma yol açmasından önce Bayan Alevi'nin bir mucize yaratmasıydı. Oyala kendini diye düşündüm içimden. Lübnan usulü fava yapmaya başladığım sırada hep birlikte mezarlıktan döndüler. Fereşte baklayla soğanı karıştırdığımı görünce biz favayı böyle yapmayız dedi. Bırak da bildiğim gibi yapayım diye yanıtladım. Nasıl istersen ama bil ki kimse yemeyecek. Fereş de yanılmıştı. Kalabalık önlerine geleni sildi süpürdü ve ardından da bana övgü yağdırdı. Övgüler hoşuma gitmişti kuşkusuz. Moody de bundan gurur duydu ama aklım başka yerdeydi. Önümüzdeki hafta boyunca büyüklerin bütün zamanı dua etmekle geçecekti. Bu arada ben de evde kalıp çoluk çocuğa bakmak, yemek pişirip temizlik yapmak gibi işleri üstlenmek istiyordum. Yemek sonrası oy birliğiyle görev bana verildi. Aynı gün öğleden sonra saat 3'e doğru çocukları parka götürme önerimi hepsi çok yerinde buldu. Ama ne yazık ki çocuklarla oyun oynamaktan çok hoşlanan Macit de bize eşlik etmek istedi. Uzaktan Helen'i gördüm ve belli belirsiz başımı salladım. Helen bizi bir süre izledi ama yaklaşmaya cesaret edemedi. O hafta öyle geçti. Telefonu kullanma olanağım hiç olmadı. Sürekli olarak büyüklerden biri bir bahane bulup benimle ve çocuklarla birlikte evde kalıyordu. Cuma günü Moody yaz süresinin bittiğini söylediğinde çok sevindim. Çünkü cumartesi günü Mehtap okula yeniden başlayacaktı. Pazar günü ise Bayan Alevi ile buluşacaktık. Moody öfkeyle soluyor, neye çatacağını bilemiyordu. Nilüfer'in acısı azaldıkça kendi sorunlarıyla ilgili kaygıları artıyordu. Düşünceli bakışlarının gitgide dengesini yitirdiğini sezinliyordum. Bu bakışı daha önce görmüş olduğum için korkuyordum. Neredeyse panik halindeydim. Bazen Ellen'le konuşmuş olmasından kaygılanıyor, bazen de bu olasılığı bir kenara itip kendi derdinin onu çıldırtmaya yeterli olduğunu düşünüyordum. Cumartesi sabahı okula gitmeye hazırlanırken aksiliği iyice üzerindeydi. Bizi bir saniye bile yanından ayırmamak için okula kadar geldi. Sokağa çıktığımızda her an bir olay çıkarmaya hazır gibiydi. Kaba bir tavırla taksinin içine itti bizi. Mehtap'la korku dolu bakışlarımız karşılaştı. Yakında bir olayın patlak vereceğini sezinliyorduk. Okulun önünde Moody. Mehtap'ı bırak artık. Kendi başına kalmayı öğrenmeli. Sınıfına götür, bırak onu ve benimle eve dön. Mehtap çığlığı bastı ve paltoma yapıştı. Henüz 5 yaşındaydı. Babasını kızdırmak mı yoksa annesinden ayrı kalmak mı daha tehlikeliydi bilemezdi. Güçlü olmalısın Mehtap dedim. Onu sakinleştirmek istiyordum ama kendi sesimin titrediğini duydum. Gel sınıfa gidelim, ağlayacak bir şey yok. Hem öğleyin seni almaya yine geleceğim. Yumuşak bir hareketle elinden çektim. Koridorda ardımdan geldi. Ama sınıfın önüne geldiğimizde babasının tehdit dolu bakışlarından uzaklaştığını ve benden ayrılma zamanının yaklaştığını görerek içini çeke çeke hıçkırmaya, sonra da bağırarak ağlamaya başladı. Aynen okulun ilk günlerinde olduğu gibi dehşete kapılmıştı. Mehtap diye sesimi yükselttim. Ne olursun sakin ol. Görüyorsun baban çok öfkeli. Avazı çıktığı kadar bağırarak ağlayan Mehtap sözlerimi duymadı bile. Bir eliyle sımsıkı bana yapıştı, diğer eliyle öğretmenini itti. Mehtap diye bağırdım. Ne olursun. Birden sınıftaki küçük kızlar hep bir ağızdan çığlığı bastılar. Başörtülerini yokladılar yerinde mi diye. Kutsal sınıflarına bir erkek girmişti. Başımı kaldırınca bize tepeden bakan Moody'yi gördüm. Kızgın yüzü kıpkırmızı kesilmişti. Sıkılı yumruğu tepemize inmek üzereydi. Gözlerinde binlerce şeytanın öfkesi parlıyordu. Moody Mehtap'ı kolundan yakaladı ve tekmeyi bastı. Sonra yüzünü çevirerek yanağına bir tokat patlattı. Yapma diye bağırdım. Dövme onu. Mehtap acıyla bağırmaya başladı. Şaşırmıştı ama elinden kurtulur gibi oldu ve bir kez daha paltoma yapıştı. İkisinin arasına girmeye çalıştım ama o bizden çok daha güçlüydü. Küçücük çocuğun koluna, sırtına rastgele tokatlar indiriyordu. Her darbede Mehtap dehşet dolu çığlıklar atıyordu. Ne yapacağımı bilemediğimden mehtabı Mudi'den uzaklaştırmak isteyerek kolundan çektim. Bu kez sol elinin tersiyle çocuğu itmesiyle duvara yapıştırması bir oldu. Şahin Hanım ve diğer öğretmenler onu korumak için etrafına dizildiler. Ellerinden kurtulup kaçmak istedi mehtap ama öğretmenler bırakmadılar. Mudi'nin öfkesine bu kez ben hedef oldum. Sağ yumruğu şakağımda patladı. Tökezledim ve arka üstü düştüm. Geberteceğim seni diye bağırdı İngilizce. Sonra öfkeli bakışını öğretmenlere çevirerek bileğimden yakaladığı gibi koparırcasına çekerek ayağa kaldırdı. Ve bu kez Şahin Hanım'a seslenerek buz gibi bir sesle öldüreceğim onu dedi. Kolumdan çekiştirerek sürüklemeye başladı beni. Yediğim darbeden sonra ona direnecek gücüm kalmamıştı ama dehşetle sarsılmış beynimin bir köşesinden saldırısına beni hedef seçtiği için sevinç duyuyordum. Kızımı rahat bırakması için ne derse yapacaktım. Ona bulaşmasın da ne yaparsa yapsın diyordum içimden. Pençesindeki kişi ben olduğum sürece mehtap güvencedeydi. Mehtap birden öğretmenlerin elinden kaçmayı başardı ve beni korumak istercesine bize doğru koştu. Üzülme mehtap dedim. Geri geleceğim. Bırak bizi, bırak bizi. Şahin Hanım atıldı. Mehtap'ı kollarına aldı. Diğer öğretmenler kenara çekilerek bize yol verdiler. Bütün bu kadınlar tek bir erkeğin kasıp kavuran öfkesi karşısında elleri kolları bağlı kalmışlardı. Mudi beni ite kaka dışarı çıkarırken mehtabın çığlıkları da yükseldikçe yükseliyordu. Acı ve korkudan hasta gibiydim. Mudi'nin bana yapabileceklerini düşündükçe dehşete kapılıyordum. Beni gerçekten öldürecek miydi? Hayatta kalırsam mehtaba ne yapacaktı? Onu bir daha görebilecek miydim? Sokağa çıktığımızda yaklaşan bir taksiye "Mustakim!" diye bağırdı. "Doğru ileri!" Mudi arka kapıyı açtı ve beni kabaca içeri itti. İçeride 4-5 kişi vardı zaten. Kendisine yer kalmayınca öne geçti. Diğer yolculara aldırmadan Mudi bana doğru döndü ve başladı bağırmaya. "Çok kötü bir insansın sen. Bıktım senden. Geberteceğim seni. Seni bugün geberteceğim." Birkaç dakika boyunca söylendi durdu. Sonunda takside bulunmanın verdiği güvenceyle içimde tırmanan öfke korkumu ve gözyaşlarımı bastırdı. "Yok canım," diye sordum alayla. "Söyle bakalım nasıl geberteceksin beni?" "Kocaman bir bıçakla seni ufak ufak doğrayacağım. Burnunla kulağını ailene göndereceğim. Seni bir daha hiç göremeyecekler. Göndereceğim tabutun içinde Amerikan bayrağının küllerini de bulacaklar." Kafa tuttuğuma pişman olmuştum. Ne diye damarına basmıştım sanki. İyice deliye dönmüştü. Başladı mı artık durdurak bilmeyecekti. Tehditleri hiç de yabana atılır gibi değildi. Anlattıklarını bütün ayrıntılarıyla yerine getirecek kadar deli olduğunu biliyordum. Durmadan bağırıyor, ağzına geleni söylüyor, küfrediyordu. Artık cevap vererek karşı koyamazdım. Öfkesini kustuktan sonra sakinleşeceğini umuyordum. Taksi bizim eve doğru değil, Mudi'nin çalıştığı hastaneye doğru ilerliyordu. Susmuştu. Ne yapacağını tasarlıyor olmalıydı. Yol tıkanınca araba durdu. "İn aşağı," diye emretti Mudi. "İnmeyeceğim," dedim hemen. "Sana in dedim," diye haykırdı. Arka koltuğa uzanıp kapı kolunu kurcalayarak kapıyı açtı. Öbür eliyle de beni öyle bir itti ki kendimi kaldırımın üzerinde buldum. Hayret, Mudi içeride kalmıştı. Ne olduğunu anlayamadan taksinin kapısı kapandı ve Mudi içinde olduğu halde araba yoluna devam etti. Gelip geçen insanlar bana çarpıp duruyorlardı. Kendimi daha önce hiç bu kadar yalnız hissetmemiştim. Birden aklıma mehtap geldi. Yoksa Mudi okula dönüp çocuğu hırpalayacak, sonra da onu benden uzaklaştıracak mıydı? Yok canım diye düşündüm. Hastaneye gidiyor olmalıydı. Mehtap okuldan almaya gidecekti elbet ama öğle vaktinden önce değil. Demek ki önümde birkaç saat vardı. Çabuk bir telefon bul dedim kendi kendime. Helen'i ara, polisi ara. Bu karabasana son verebilecek herhangi birini ara. Bir süre sağa sola koşuştum ama hiçbir yerde bir telefon bulamadım. Birden Helen'lerin oturduğu yerin yakınlarında bulunduğumu fark ettim. Başladım o yöne doğru koşmaya. Bir yandan bacaklarıma dolanan mantoya lanet okuyor, bir yandan da Helen'in ve Hürmüz'ün evde olmaları için dua ediyordum. Elçiliğe ulaşamadığıma göre Helen ile Hürmüz'e güvenmem gerekiyordu. Herhangi birine güvenmem gerekiyordu. Helen'lerin evine yaklaşırken onların telefonunu kullandıkları dükkan geldi aklıma. O telefondan elçilikle ilişkiye geçebilirdim belki. Ellen'in evinin önünden aceleyle geçtim. Koşarak dükkana varmadan önce kuşku uyandırmamak için üstüme çeki düzen vermeye çalıştım. Kapıdan içeri girdim ve sakin olmaya çalışarak dükkan sahibine Ellen'in arkadaşı olduğumu ve telefonunu kullanmak için izin istediğimi söyledim. İzin verdi. Telefonu çevirip karşımda Ellen'i bulunca "Bana yardım edin lütfen" diye yalvardım. "Bana yardım etmelisiniz." "Sakin olun," dedi Helen. "Ne oldu anlatın bana." Olup biteni aktardım. "Sizi öldüremez," dedi Helen. "Şimdiye kadar kaç kez sizi tehdit etmedi mi?" "Bu kez başka," dedim. "Bugün bu işi yapacak. Lütfen buluşmalıyız. Ne olur gelin." "Elçiliğe gelebilir misiniz?" diye sordu Helen. Kafamın içinde hesaplamaya çalıştım. Elçilik uzaktaydı. Oraya gidecek olsam öğlen vakti Mehtap'ı okuldan almaya yetişemezdim. Kendimi tehlikeye atma pahasına yavrumu kurtarabilmek için tam zamanında orada olmalıydım. "Hayır," dedim, "elçiliğe gelemem. İran'da yaşayan sayısız yabancının sorunlarını halletmeye çalışan Helen'in zamanının ne kadar değerli olduğunu biliyordum. Ama şu anda ona gereksinim duyuyordum. "Siz gelin," diye bağırdım. "Peki, nereye geleyim?" "Mehtap'ın okuluna." "Peki." Bir taksi bulmak için ana caddeye doğru koşarken gözlerimden yaşlar boşanıyordu. Tam Ellen'lerin evinin önünden geçerken ikinci kattaki açık bir pencerenin önünde duran Hürmüz "Betty" diye seslendi. "Nereye gidiyorsun?" "Hiçbir yere, ben iyiyim, rahat bırakın beni." Hürmüz sesimdeki çaresizliği sezinlemiş olacak ki evden fırladığı gibi ardımdan yetişerek beni yakaladı. "Ne oldu?" diye sordu. "Rahat bırakın beni," diye yalvardım. "Hayır, seni rahat bırakmayacağız. Ne oldu?" "Hiçbir şey, gitmeliyim." "İçeri gel," diye önerdi Hürmüz. "Olmaz, gelemem. Mehtap'ın okuluna gitmeliyim." "İçeri gel," diye yineledi nazikçe. "Konuşalım biraz. Sonra biz seni okula bırakırız." "Olmaz, elçiliğe haber verdim. Onlarla okulda buluşacağız." Hürmüz'ün İranlı gururu kırılmış olacak ki, "Neden elçiliği aradın? Ne diye onları karıştırdın? Bırak bu işten uzak dursunlar. Sana yardım edemez onlar." Bir yandan hıçkırıyordum. "Çok büyük bir hata yapıyorsun," diye sürdürdü Hürmüz. "Elçiliği aramış olduğun için Moody ile iyice derde girecek başın." "Gidiyorum," dedim. "Mehtap'ın okuluna gidiyorum." Düşüncemi değiştiremeyeceğimi görmüş, kızımın yanına gitmem gerektiğini de anlamış olmalıydı ki Hürmüz, "İzin ver de seni biz götürelim. Arabayı ben kullanırım." "Peki," dedim. "Ama hemen şimdi." Okulda kargaşa hakimdi. Şahin Hanım Mehtap'ın sınıfta olduğunu, içine kapandığını ama sessiz durduğunu söyledi. Yanına gidip huzurunu bozmamamızı önerdi. Ben de kabul ettim.